Ayrım 43. Sözcüklerin özensiz kullanılması. Bu ara başlıkla anlam inceliği taşıyan kimi sözcüklerin bu özelliğine dikkat edilmeden kullanılmasını kastediyorum. Şu şunlar, bu bunlar gibi sözcüklerin ve tane sözcüğünün parantez içinde 3 tane doktor, 2 tane mühendis biçiminde İnsan için kullanılması, gerçekleşmek eyleminin oluşturmak, gerçek haline getirmek yerine bugün Şile'de üzücü bir kaza gerçekleşti örneğindekine benzer biçimde olmak ya da yapmak anlamında kullanılması gibi. Bu desenler inan yok hiç kimsede sözleriyle tanıtılan halı için kimse çok üzgün bir haber derken haber için üzgün sözcüğünün kullanılması özensiz kullanıma örnek gösterilebilir. Sayın sözcüğünün saymakla saygıyla ilintisinin unutulup bir seslenme ya da kendiliğinden kazanılan bir san olarak mafya mensupları için kullanılması da benzer bir özensizlik sayılmalıdır. Oldukça sözcüğünün abartı anlamı taşımadığına daha önce işaret etmiştim. Oysa yaygın biçimde çok, olağanüstü, aşırı anlamlarında kullanılıyor. Oldukça şık, oldukça güzel derken. Doyum, tatmin sözcüğünün Türkçesidir. Doyumsuz da bu yüzden tatmin edilmemiş, tatmine ulaştırılmamış demekken, doyum olmaz, tadına doyulmaz anlamında kullanılıyor. Sorunları, problemleri çözümlemekten de sıklıkla söz edilmekte. Oysa çözmek yeter bu iş için. Çünkü çözümlemek, tahlil etmek demek. Beğeni de zevk demektir. Ama son zamanlarda beğenilmek anlamında kullanılıyor. Falancanın filmi çok beğenildi demek dururken, o film beğenilmiyor da beğeni topluyor. Öğreti, doktrin anlamında bir sözcükken öğretilenler ders anlamında kullanılabiliyor. Bunların gelip geçici modaları mı olduğu, kalıcı mı olacakları bugünden pek belli değil. Pek sözcüğünü kullanınca anımsadım. Bu sözcükle ilgili olarak da bir dışlanma söz konusu. Pek sevmedim ben bunu gibi bir kullanım yerine nedense çok sevmedim, pek bilmiyorum yerine çok bilmiyorum yeğlenmekti. Çok ayırt edici anlamlar dışında herkes, hepsi adılları olumlu, hiçbiri, kimse adılları olumsuz ve mutlaka tekil yüklemle kullanılır. Sözcüklerin bu özelliklerine dikkat edilmemesi özensiz kullanım sayılmalıdır. Herkes yapacaklar. Bazısı tedaviden yoksun kalıyorlar. Bu türdeki yanlış kullanım örnekleridir. Türkçe'de sayı adları sıfat görevindeyken çoğul adla kullanılmaz. İki ev, üç dolap denir. İki evler, üç dolaplar denmez. Türkçe akla dayanan bir dil olduğu için denmez. Bir şeyin sayısını söylemişseniz, çoğul olduğunu ayrıca belirtmeye ne gerek var? Tıpkı böyle, birkaç, birçok gibi sözcükler de yanlarına tekil ad alarak sıfat görevine girer. Birçok insanlar değil, birçok insan. Birkaç sorular değil, birkaç soru. Buzdolabında keşfedilen ceset de keşfedilmek, 7 Ekim 1984 yılı derken yıl yine anlam inceliğine dikkat edilmesinden kullanılan sözcükler. Ceset Amerika kıtası mı ki keşfedilsin, bulunmuştur nerede bulunduysa. 7 Ekim 1984 bir günün adıdır, bir yılın değil. Yıl olan yalnızca 1984'tür. 1984'ün 7 Ekim'i ise bir gündür. Yıl değil. Bu olayın sebebi şundan kaynaklanıyor. Bu kelimenin anlamı şu demektir. Türündeki yanlışlara da bu kapsamda yer verilebilir. Birincide, olayın sebebi dendiğine göre o sebep söylenebilir ve tümce şudur diye bitirilebilir. Ya da sebep sözcüğü hiç kullanılmadan bu olay şundan kaynaklanıyor biçimi yeğlenebilir. Çünkü olay bir şeyden kaynaklanabilir. Sebep bir şeyden kaynaklanamaz. Yani bu anlamı iletmenin iki yolu var. Bu olayın sebebi şudur ya da bu olay şundan kaynaklanmaktadır. İkinci örnek içinde benzer şeyleri söyleyeceğim. Bu kelimenin anlamı şudur ya da bu kelime şu demektir. Biçimlerinden biri yeğlenmek zorundadır. Bunlardan yeni bir karma oluşturmak düpedüz bozukluk sayılmalıdır. Bence Türkiye yukarıya doğru tırmanmakta olan bir ülke diye düşünüyorum. Tümcesinde yanlış olan ne? Tümcenin sonu ile bence'nin bağdaşmaması. Bence çıkarılarak da düzeltilebilir tümce. Sonu bence'ye uydurularak, yani diye düşünüyorum bölümü atılarak da. Özensizliğin yaygın örneklerinden biri de yalnızca olumlu ya da yalnızca olumsuz anlamlar için kullanılan sözcüklerin bu özelliklerine dikkat edilmeksizin kullanılmasıdır. Sağlamak, sayesinde gibi sözcüklerin olumlu, neden olmak, yol açmak, yüzünden gibilerin olumsuz anlamlar için kullanılmasını kastediyorum. Yaptığımız bütün o konuşmalar size saygı duyulmamasını sağlıyor. Da sağlamak, bu olay onun baş müfettişliğe kadar yükselmesine neden oldu da, neden olmak, böyle yanlış kullanıldığı için bir başka şeye, çelişki, tutarsız anlatıma yol açmıştır. Çelişkili, tutarsız anlatım. Yukarıdaki son iki örnekte bir insana saygı duyulmaması, istenen baş müfettişliğe kadar yükselmek, istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gerçeğinin böyle olmayacağını varsaydığımız için bu söyleyişleri yanlış sayıyoruz. Oysa gerçek tam da iletildiği gibi olabilir. Biri kendisine saygı duyulmamasını isteyebilir. Öteki baş müfettişliğe kadar yükselmekten nefret ediyordur. Bu durumda söyleneni mi doğru sayacağız, iletilmeye çalışıldığını sandığımız anlamı mı? Açıklık diye anlatmaya çalıştığım konuyu bu örneklerden çok net gösterdiğini sanıyorum. İlk tümcede kastedilen anlam, akla yakın olan ve bizim tahmin ettiğimiz anlamsa, yaptığınız bütün o konuşmalar size saygı duyulmamasına yol açtı, neden oldu denmeli. İkinci tümce içinde önereceğimiz biçim şu: bu olay onun baş müfettişliğe kadar yükselmesini sağladı. Müfettişlik sınavını kesinlikle kazanırım herhalde diyen kişi, çok iddialı bir laf ettiğini düşünüp tümcenin sonuna bir herhalde eklemiş olmalıdır. Ne var ki bu tümceyi okuyan, konuşanın müfettişlik sınavını kesinlikle mi, herhalde mi kazanmayı düşündüğünü asla bilemez. Sen benim hayatımdaki en önemli şeysin diyen kişi, şey yerine koyup karşısındakine hakaret mi etmektedir? Önemli bulup iltifat mı? Onu ben de senin gibi incitmek istemiyorum sözünün anlamı, sen onu incitmişsin, ben de aynı şeyi yapmayacağım, onu incitmeyeceğim midir? Seni incitmiştim, seni incittiğim gibi onu da incitmek istemiyorum mu? Senin için ne yaptığımız önemli değil tümcesinde iletilmeye çalışılan anlam, senin için bir şeyler yaptık ama sen bu yaptıklarımızı önemsemiyorsun da olabilir. Biz bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz ama ne yaptığımız senin açından hiçbir anlam taşımıyor. sen ne yaptığımızla ilgilenmiyorsun da. Bensiz batan bir gemisin sen diyen kişi ne kastediyor olabilir? Hayatında ben yoksam sen batan bir gemi gibi mi? İçinde ben olmadığım için batan gemiler var, sen de onlara benziyorsun mu? İki anlama gelmesi önlenmemiş bütün anlatımlarda tutarsızlıktan söz edilebilir. En güzel, en iyi, en yüksek dendiğinde kastedilen şey tek değil midir? Son zamanlarda şöyle söyleyişler de duymaya başladık. En iyi üçüncü broker. Şimdi sıra gecenin en yüksek oyunu olan beşinci finalistimizde. Spor ve pop dünyasından iki ayrı örnek. Kötünün yayılma hızının iyi ve doğru olandan daha çok yüksek olduğunu düşünürsek, bu söyleyişin başka alanlara sıçraması nasıl önlenecek bilmiyorum. Gecenin en yüksek oyunu alan kişi beşinci olmaz ki, birinci olur. En yüksek sözü hiç karıştırılmadan oy sıralamasında beşinci olan ya da daha iyisi yalnızca beşinci finalistense olmuyor mu? Dolambaçlı anlatım. Şimdi anlatacağım konuyu kastetmek üzere dolaylı anlatım sözü de sıklıkla kullanılıyor. Benimki yalnızca bir öneri ama dolaylı sözcüğünü doğrudan olmayan anlamında doğrudan anlatım, dolaylı anlatım biçiminde İngilizcenin belalı konularından biri olan direct indirect'in Türkçe karşılıkları olarak kullanırsak sözü dolandırmak, konuyu bir türlü toparlayamayıp çırpındıkça amaçtan biraz daha uzaklaşmayı kast etmek için dolambaçlı anlatım terimini kullansak daha iyi olmaz mı? Bu son söylediğimin üzerinde durmak için bu konuyu beklemekteydim zaten. Şimdi izninizle söylediğimi biraz açayım. Doğrudan anlatım. Birinin ağzından çıkan sözü ağzından çıktığı gibi vermektir. Ayşen, sonbahar en sevdiğim mevsimdir, dedi. Araya aktarıcı herhangi bir kişiyi sokmadan mikrofonu Ayşen'in ağzına uzatmış gibi Ayşen kendi sesiyle konuşur doğrudan anlatımda. Dolaylı anlatım. Burada ise Ayşen'in sesini duymayız. Anlatıcı Ayşe'nin söylediğini kendi ağzından geçirip söyler. Bu yüzden tırnak işaretine falan gerek yoktur. Ayşen sonbaharın en sevdiği mevsim olduğunu söyledi. Dolambaçlı anlatım ise bunlardan farklı, sol kulağı sağ elle göstermeye çalışmak gibi sözü amacından uzaklaştırıp dolandırmak demektir. Türkçenin akıllılar için ve akıllılar tarafından, parantez içinde, burada akıllılar Türkler oluyor, yapılmış bir dil olduğu saptanmasını bu kitapta benden pek çok kez duydunuz. Dolambaçlı anlatımın en iyi örneklerine dublaj Türkçesi de denen yabancı film çevirilerinde rastlanması da bunun kanıtı zaten. Sana bir şey sormak istiyorum ama cevabı duymak isteyip istemediğinden emin değilim türünde Türkçeyi hakkıyla bilenlerin asla kurmayacağı tümceler yanlış sayılmasa da dolambaçlı anlatım örneği sayılabilir. Biz en azından cevabı duymak istediğimizden emin olduğumuzda sorma isteğimizi dile getiririz. Bütün Türkler adına ve bu kadar kesin konuşuyor olmamak için şöyle diyeyim. Cevabını duymaya hazır olmadığımız soruyu sormaya kalkmayız gibi geliyor bana. Bir başka örnek daha. Bir karşılıklı konuşmadan. Ne bilmek istiyorsun? Ne bilmek istediğimi duymak istediğimden emin değilim. Türkçeyi ana dili olarak benimsemiş olmasa da Türkçe ile düşünmeye alışmış bir insanın çok istese bile böyle tümceler kuramayacağını sanıyorum. Bu da der ki, eğer onun sizden istediği son bir fırsat daha ise, bunu ondan esirgemeyiniz. Örneğinde de Buda'nın tümcesinin ilk bölümü dolambaçlı anlatıma iyi bir örnek. Eğer o sizden son bir fırsat daha istiyorsa demek varken, tümceyi böyle ters yüz etmek için çok çaba gösterilmiş olmalı. Bu yanlışı göstermek için bulunmaz bir örnek de şu. Onlar bütün yaşananların birbirinden farklı düşündüğünü sandıkları için olduğunun farkında değillerdi. Açıklamaya falan kalkamam çünkü ne demeye çalışıldığını hiç mi hiç anlamadım. Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması. Türkçe'de nitelik ve nicelik bildiren sözcükler bulundukları yere göre göreve girer. Başka bir deyişle Türkçe'de Batı dillerinde olduğu gibi yalnızca sıfat, yalnızca zarf olan sözcükler yoktur. Diyelim ki aynı iyi sözcüğü insanın yani bir adın önünde ise sıfat, koşuyor eyleminin önünde ise belirteç görevinde kullanılmıştır. İşte bu özellik sözcükleri koyduğumuz yere de dikkat göstermeyi gerektirir. Sıfatların yanlış yerde kullanılması. Sıfat, Türkçe adının da pek güzel belirttiği gibi addan önce gelir ve önüne geldiği adın özelliğini bildirir. Eğer sıfatı nitelemesini istediğimiz addan önceki başka bir adın başına getirmişsek, derhal bu adı nitelemeye başlar. En doğal vatandaşın hakkını kullanmayanlar örneğinde, en doğal vatandaşın değil, hakkın sıfatıdır. Öyleyse oraya konmalıdır. Vatandaşın en doğal hakkını kullanamayanlar. 50'ye yakın Alman parlamentosundan insan vardı örneğinde. 50'ye yakın tahmini parlamento sayısını mı, Almanya federal bir ülke, insan sayısını mı bildirmektedir? Alman parlamentosundan 50'ye yakın insan. Bu tümcedeki insan yerine de kişi sözcüğünün kullanılması daha uygun. İnsan sözcüğünün kimi kez hayvan olmayan anlamı taşıdığı gözden uzak tutulmamalı. Bu türdeki anlam karışıklıklarını gidermek için virgül koymak pek çok kişinin önlem olarak düşündüğü ilk şeydir. Virgülün yalnızca yazılı anlatımda işe yarayabileceğini hesaba katmasak bile, yanlışlığı virgülle gidermeye çalışmak ancak bir tamir çabası sayılabilir. Yıkılmak üzere olan duvara kalın bir kalas dayayarak onu ayakta tutmaya çalışmak gibi bir çaba. Söz dizimi yanlışını gidermenin tek yolu vardır. O da sözcüğü bulunması gereken yere koymak. Vitrinine nefis kömürde döner diye bir duyuru asan dönerci, kömürünün değil dönerinin nefis olduğunu söylemek istiyorsa, o yazıyı yazdırdığı tabelacıdan yalnızca iki sözcüğün yerini değiştirmesini istemelidir. Kömürde nefis döner. Ücretsiz eve teslim diye yapılan duyurularda da benzer bir yer değiştirme, istenmeyen anlamın doğmasını önleyecektir. Eve ücretsiz teslim. 10 vitaminli şeker diye reklamı yapılan şey, eğer içinde 10 vitamin varsa şekerden çok vitamin hapı sayılmamalı mı? Yoksa vitaminli 10 adet şekerin reklamı mıdır o? Can Yayınlarından çıkan yazarın bu kitabını, örneğinde de Can Yayınlarından çıkan sözü yazarın değil kitabın sıfatı olduğuna göre oraya tamlamanın arasına alınmalıdır. Yazarın Can Yayınlarından çıkan bu kitabı. Burada bir de ad tamlamalarının başına getirilen sıfatlarla ilgili bir türlü çözülemeyen soruna değinmemiz gerek. Konuşula konuşula eskitilmiş, ama sonuca ulaştırılamamış konulardan biridir bu. Bir televizyon dizisinden not ettiğim bir tümce vardı. Kür tablası birbiri ardına söndürdüğü sigara izmaritleriyle doluydu. Birbiri ardına söndürdüğü sözü sıfat görevinde. Ama neyin sıfatı? Sigaranın değil, sigara izmaritlerinin. İzmarit zaten sönmüş, söndürülmüş sigara demek değil mi? Öyleyse bu adam zaten sönmüş olan izmaritleri bir daha nasıl söndürüyor? Peki, söndürdüğü yerine içtiği desek, o zaman da adamı durup dururken izmaritçi yapmış oluruz. Bu tümcenin kastedildiğini düşündüğümüz anlamı iletmesi için bir tek şeye ihtiyacı var. Sigara sözcüğüne getirilecek bir ların ekini. Bir de böyle okuyun tümceyi, göreceksiniz. Adam, parantez içinde, adam mı, kadın mı olduğunu bilmiyoruz aslında ama nedense bir adamı yakıştırdım bu role ben. İzmaritleri değil, sigaraları söndürmüş normal bir insana dönüveriyor. Yaptığımız işin dil bilgisel açıklaması işte şöyle. Tamlayanı nitelesin diye konmuş olan sözcük, tamlama, belirtisiz at tamlaması olduğundan tamlanana yönelmişti. Biz tamlamayı belirtili at tamlamasına dönüştürünce sıfat da ait olduğu sözcüğü niteler duruma geliverdi. Buradan yılan hikayesine dönüşmüş şu eski konuya bir kez daha değinmek istiyorum. Eski bayındırlık bakanı mı, bayındırlık eski bakanı mı? Eski sıfatının yeni neresi? Tamlama, bayındırlık bakanı. Sigara izmariti gibi belirtisiz bir at tamlaması. Bunun başına getireceğimiz sönmüş sıfatı nasıl sigarayı değil, izmariti niteliyorsa, bayındırlık bakanı at tamlamasının başına koyacağımız eski sıfatı da bayındırlığı değil, bakanı belirtir. Biz de zaten bakanın eski olduğunu söylemeye çalışmıyor muyduk? Öyleyse eski sözcüğünü tamlamayı yarıp ortasına koymaya hiç gerek yok. Kaldı ki belirtisiz at tamlaması belirtisiz olduğu için tamlayanı ve tamlananı birbirinden uzaklaştırmamıza gerek. Kaldı ki belirtisiz at tamlaması belirtisiz olduğu için tamlayanı ve tamlananı birbirinden uzaklaştırmamamız gerek. Yoksa aralarındaki ilişki kaybolur. Elbise dolabı, çay fincanı, kitap kapağı, yemek kaşığı gibi çeşitli tamlamaları düşünün. Tamlananın nitelemesini istediğimiz sözcüğü getirip tamlamanın ortasına koyabiliyor muyuz? Elbise, tahta dolabı, çay kırık fincanı, kitap yırtık kapağı. Belirtisiz at tamlaması, o varlığın, nesnenin adı olmuşsa sıfatı başına alacaktır. Tahta elbise dolabı, kırık çay fincanı. Yok, belirtili yapabiliyorsak tamlamayı, sıfatı da istediğimiz yere koyabiliriz. Kitabın yırtık kapağı.